Ayrım 32, sayfa 428. Ertesi sabah erkenden Yakup her zaman Mehdi'nin sarayının kapılarında bekleşip seçilmiş kişi namaz kıldırmak ve vaaz vermek üzere, ki vaazdaki sözleri kendi sözleri değil bizzat Allah'ın sözleriydi, camiye gitmek için sokağa çıktığında ayaklarına kapanma fırsatı kollayan büyük bir mümin ve ricacı grubuna dahil oldu. O günde adeti olduğu üzere Mehdi günün ilk namazı için kapıda belirdi. Ama etrafındaki insanların baskısı yüzünden Yakup ancak işlemeli takkesinin ucunu görebildi. Onu camiye kadar izledi ve namazdan sonra o da saraya döndü. Sonraki 3 gün boyunca günde 5 kez bu durum tekrarlandı. Ama kadınların varlığı ya da nerede saklandıkları konusunda hiçbir bilgi edinilemedi. 3. günün öğleden sonrasında her zamanki gibi saray kapılarını görecek şekilde bir zakkum ağacının gölgesine yerleşti. Tam yoğun sıcak yüzünden hafifçe kestirmeye başlayacakken kolunda hafif bir dokunuş hissetti ve bir kadın sesi yalvarmaya başladı. "Allah'ın soylu ve sevgili savaşçısı, temiz tatlı suyun var, susuzluğunu giderir ve taze pişmiş cehennem ateşi kadar kızgın baharatlarla tatlandırılmış asiden var. Hepsi içinde sadece 5 bakır metelik istiyorum."
"Teklifin beni hoşnut etti bacı, Allah da seni hoşnut etsin."
Kadın su tulumundan emaye bir kupaya su doldurdu ve bir dilim yuvarlak darı ekmeğinin üstüne sos koydu. Bunları uzatırken yüzünü örten peçenin boğduğu hafif bir sesle,
"Ah vefasız adam, beni daima hatırlayacağına yemin etmiştin ama şimdiden unutmuşsun bile," dedi.
"Nazira!" Yakup şaşırmıştı.
"Alık şey, 3 gündür burada düşmanlarının gözü önünde kendini teşhir edişini izliyordum. Şimdi de bağırarak adımı söylüyorsun ki herkes duysun."
"Sen benim hayatımın ışığısın," dedi Yakup. "Her gün şükredeceğim hayatta olduğun için."
"Peki hanımlarına ne oldu?"
"Al Cemal'la 2 küçük kardeşine. Onlar da sarayda seninle mi?"
"Efendim bunları öğrenmek istiyor."
"Onlar hayatta ama babaları öldü. Burada konuşamayız. İkindi namazından sonra deve pazarında olacağım. Orada beni bul." Nazira kapılarda bekleşen diğer erkeklere su ve yiyecek satmak üzere ayrıldı. Söz verdiği gibi deve pazarındaki kuyunun başındaydı. Büyük toprak bir testiye su dolduruyordu. Başka 2 kadın testiyi kaldırmasına ve başına yerleştirmesine yardım etti. Nazira bir eliyle testiyi dengeledi ve pazar yerinde ilerlemeye başladı. Yakup söylediklerini duyacak kadar yakından ama birlikte olduklarını da belli etmeyecek bir arayla onu izliyordu.
"Efendine Al Cemal ile Al Zahra'nın sarayda olduklarını söyle. Mehdi onları odalık olarak aldı. Safran Al Sakavi'nin istimbotuyla kaçtı. Gemiye bindiğini gördüm. Ansarlar babalarının kafasını kesti. Onu da gördüm."
Testinin ağırlığı yüzünden Nazira dimdik ama kalçalarını kıvırarak yürüyordu. Yakup onun güzel kalçalarını ilgiyle takip etmekteydi.
"Efendinin niyeti ne?"
"Galiba Al Cemal'ı kurtarıp kendi kadını yapmak istiyor."
"Eğer bunu tek başına yapmayı düşünüyorsa başına güneş geçmiş demektir. Yakalanırlar ve ikisi de ölür."
"Yarın aynı saatte buraya gel. Tanışman gereken biri daha var," dedi Nazira. "Şimdi uzaklaş ve bir daha da saray kapısında boy gösterme." Yakup satılık bazı develeri incelemek ister gibi yana saptı ama göz ucuyla Nazira'nın gidişini izliyordu. Akıllı bir kadındı ve bir erkeği mutlu etme sanatında ustaydı. Ne yazık ki bu özelliklerini sadece birimize hasretmiyor diye söylendi. Ertesi gün Yakup yine aynı saatte deve pazarına gelmişti. Nazira'yı bulması biraz zaman aldı. Bu kez bedevi kadınları gibi giyinmiş bir kömür mangalının başına geçmişti.
"Eğer mangalda akasyalar efendi, çölden yeni geldi bunlar, tatlı ve sulu," diye seslenmese Yakup tanıyamayacaktı.
Mangalın yanındaki hasır taburelerden birine çöktü. Nazira bir avuç kızarmış yalancı akasya uzattı.
"Söylediğim kişi burada," dedi o arada alçak sesle.
Yakup şöyle bir göz gezdirince mangalın öbür tarafında oturan adamı gördü. Cübbeli oldu ve pala taşıdığı halde bir savaşçı olamayacak kadar tombul ve besili görünüyordu. Sakalının olması gereken yerde sadece birkaç tel kıvırcık kıl vardı. Yakup adama daha dikkatli bakınca büyük bir kıskançlıkla onu tanıdı. Soğuk bir tavır takınarak,
"Baçit, neden tapon mallarınla dürüst adamları kandırmakla ya da karılarını uygunsuz organlarınla dürtmekle uğraşmıyorsun?" dedi.
Ah keskin bıçaklı Yakup, son zamanlarda kaç tane gırtlak kestin? Baçit'in ses tonu da buz gibiydi. Oturduğum yerden seninki oldukça çekici görünüyor gözüme. Bırakın çocuk gibi çekişmeyi, dedi Nazira sert sert. Aslında uğruna böyle rekabet edilmesi hoşuna gitmemiş de değildi. Konuşacak önemli şeylerimiz var. Baçit, bana söylediklerini ona da anlat. Efendim Al-Sakavi ve ben İstimbot'la dervişlerin kente saldırıp ele geçirdikleri gece Hartum'dan kaçtık. Kent gözden kaybolunca küçük balıkla gününe halat attık. Efendim Al-Cemal'ı aramam için beni geri yolladı ama lagünde fazla bekleyemezdi. Dervişler nehrin iki yakasında da harıl harıl onu arıyordu ve kısa sürede bulacakları kesindi. Mavi Nil'den yukarı doğru bir tüccar olarak tanındığı ve saygı gördüğü yere İmparator John'un Habeşistan'ına kaçtı. Orada emniyetteyken Al-Cemal ve Al-Zahra'yı kurtarmak için doğru dürüst bir plan yapabilecek. Efendim henüz seninle efendinin de burada Omdurman'da olduğunuzu bilmiyor. Ama ona bu haberi iletince eminim ki o iki beyaz kadını kurtarmak için efendinle işbirliği yapmak isteyecektir. Senin efendine cömertliğinden ötürü Al-Sakavi denir. Gerçi kimse onu dövüşürken görmedi ama boğa kadar da cesur olduğu söylenir. Şimdi sen bana bu ünlü savaşçının kaçıp bu iki çaresiz kadını kaderine terk etmeye niyetli olduğunu söylüyorsun. Öte yandan eminim ki onları Mehdi'nin kanlı ellerinden kurtarmadıkça Abadan Rişi Omdurman'dan ayrılmayacaktır, dedi Yakup hor gören bir tavırla. Yakup, senin kanlı ellerden söz etmen ne kadar da eğitici oluyor, dedi Beçit de ifadesiz bir sesle. Bütün heybetiyle ayağa kalkıp karnını içine çekti. Yavru köpeğin havlamasını tazıların çanlarıyla karıştırmamak gerekir, dedi gizemli bir tavırla. Eğer Abadan Rişi Al-Cemal'ı kurtarmak için Al-Sakavi'nin yardımını istiyorsa efendime bir haber yollaması gerekecek. Bunu tekneleri düzenli olarak Omdurman'a gelen Habeşli Hububat Taciri Ras Hailu aracılığı ile yapabilir. Ras Hailu efendimin güvenilir bir dostu. Seninle konuşmak için daha fazla nefes ve vakit harcayamam. Allah'a emanet ol. Baçit arkasını dönüp yürümeye başladı. Küçük bir çocuk gibisin Yakup. Neden seninle uğraşıyorum bilmem ki, dedi Nazira havaya bakarak. Baçit iyi niyetle konuşuyordu. Benim küçüklerimi Mehdi'nin hareminden kurtarmak ve binlerce kilometrelik çöllerden güven içinde geçirmek için sadece cesaret yeterli olmaz. Sarayda rüşvet vermek için para lazım, deve ve malzemeler için daha da fazla para lazım. Yollardaki değiş tokuşlara da çok para gerekir. Efendinin bu kadar parası var mı? Bence yoktur. Al-Sakavi'nin var ve onda senin efendinde olmayan sabır ve akıl da var. Ama kibrin ve kendini beğenmişliğin yüzünden kendi efendinin işine yarayacak yardım teklifine sırt çeviriyorsun. Eğer Al-Sakavi bu kadar erdemli ve güçlü bir adamsa neden sevgili Al-Cemal'ını benim efendim Abadan Rişi yerine onunla evlendirmiyorsun, dedi Yakup öfke içinde. Gün boyu ettiğin ilk mantıklı söz bu. Bize karşı mısın? Bu kadınları kurtarmamıza yardım etmeyecek misin? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Nazira. Şu sakalsız Baçit yaratığı için bana yüz mü çevireceksin? Yakup'un hali içler acısıydı. Omdurman'a daha yeni geldim. Bu şehirde çok az kişi tanıyorum. Güç ve etki sağlayacak yolları bilmiyorum. Benim yardım etmek için yapabileceğim fazla bir şey yok. Kesin olan bir tek şey var. Canımdan çok sevdiğim bu kızların hayatlarını riske atmayacağım. Eğer sana yardım etmemi istiyorsan başarılı olacak bir plan yapmak zorundasın. Onların güvendiğini her şeyin üstünde tutan bir plan. Nazira tabak çanağını toplamaya başladı. Benim güvenebileceğim bir plan olmalı. Böyle bir planın olduğunda kutsal cuma günlerinde beni burada bulabilirsin. Nazira, Al-Cemal'a efendimin burada olduğunu ve yakında onu kurtaracağını söyler misin? Neden onun yüreğinde boş umutlar uyandırayım ki? Zaten esir oldu, babası öldürüldü. Küçük kardeşi Fifili yitirdi. Öteki kardeşi Al-Zahra hasta. Ama efendim onu seviyor ve onun için kendi hayatını ortaya koyacak Nazira. Tıpkı Bakita ve diğer 50 tanesini sevdiği gibi. Onun hayatını ortaya koyması umurumda değil. Ama kızımın hayatını onun uğruna tehlikeye atmasına izin vermeyeceğim. Sen hiç zina suçu yüzünden öldürülen bir kadını izledin mi Yakup? Eğer plan işe yaramazsa Al-Cemal'ın başına gelecek olan bu. Mehdi merhameti olmayan bir adam. Malzemelerini bir çıkın yapıp onu da başına koydu. Söyleyecek mantıklı sözlerin olmadıkça bana gelme. Nazira başının üstündeki çıkını zarafetle dengeleyerek yürüyüp gitti.
Yakup'un amca saydığı Vat Hakma kaçmaran var dedi. Penrod adamın karanlık gözlerine bakıp bir soruyla cevap verdi. Sana ne kadar lazım? Vat Hakma düşünürken dudaklarını büzdü. Yolu açmaları için Mehdi'nin sarayındaki dostlarıma rüşvet vereceğim ve bunlar önemli adamlar, az bir şey vermek olmaz. Sonra bir sürü insana daha deve bulmam ve parasını ödemem gerekecek. Yolluk, malzeme, üvendire de almam lazım. Bir de sınır muhafızlarına para verilecek. Bütün bunlar çok para tutar ama kendi zahmetlerim için para almayacağım. Yakup oğlum sayılır ve dostları da dostumdur. Tabii ki bunları isteyerek yapıyor ve kendi menfaatini düşünmüyor. Yakup amcasının fedakarlık gayretini onaylamıştı. Kervansarayın isten kararmış ocağının başında oturmuş soğanlı, biberli koyun yahnisi yiyorlardı. İçinde piştiği sağlıksız, kaba ve koyunun hatırı sayılır yaşına rağmen Penrod yemeği umduğundan daha lezzetli bulmuştu. Yardımlarından dolayı Vat Hakma'ya müteşekkirim ama benim sorum ne kadar para gerektiğiydi. Penrod amcanın yardımlarını son çare olarak kabul etmeye karar vermişti. Yakup onu Vat Hakma'nın Mehdi'nin mahiyetinden ve ev halkından bir sürü insan tanıdığına ikna etmişti. Amcası onlara yardım ederse Baçiğit'in efendisi Al-Sakavi adına önerdiği yardımı Penrod'a iletmesine gerek olmayacağını düşünmüştü. Ne olursa olsun Baçiğit'e duyduğu husumet o kadar derindi ki rakibine yarayacağını düşündüğü herhangi bir şeyi yapmayı kendine yediremiyordu. Baçiğit'le karşılaştığını dahi söylemeye çekinmişti Penrod'a. ''En az 50 İngiliz altını gerekir.'' dedi Vat Hakma. Sesinde saygılı bir ton vardı ve Penrod'un tepkisini izliyordu. ''Bu küçük bir servet eder.'' diye itiraz etti Penrod. Vat Hakma 50 altına küçük bir servet diyen biriyle pazarlık etmeyi daha kolay bulurdu. O yüzden hemen rakamı arttırdı. ''Daha da fazla olabilir.'' dedi kederli bir tavırla. ''Yine de o zavallı kadınların kaderi kalbime dokunuyor ve Yakup'u kendi oğullarımdan bile çok severim. Sen ünlü ve güçlü bir adamsın. Senin için elimden geleni yapacağım. Allah adına yemin ederim.'' ''Allah adına!'' diye otomatik olarak tekrarladı Yakup. ''Sana şimdi 10 sterlin vereceğim.'' dedi Penrod ve yapacaklarının kanıtlarını gördüğüm zaman daha da fazlasını alacaksın.'' ''Göreceksin ki Vat Hakman'ın sözü Nuh'un gemisinin bulunduğu Ararat dağı gibidir.'' Yakup yarın parayı getirir sana. Penrod parasını nerede tuttuğunun anlaşılmasını istemiyordu. Yemeklerini bitirip tabaklarında kalanları da darı ekmeği ile sıyırdılar. Penrod amcaya teşekkür etti ve iyi geceler diledi. Sonra Yakup'a kendisini izlemesini işaret etti. Çöle doğru yürüdüler. Daha şimdiden Omdurman'da kim olduğumuzu bilen bir sürü insan var. Amcanın evinde daha fazla kalmak güvenli değil. ''Şu andan itibaren her gece başka yerde yatacağız. Hareketlerimizi kimse izleyememeli. Biz göreceğiz ama görülmeyeceğiz.'' Mehdi'nin Rebecca'yı tekrar fark etmesi için hareme kapatıldıktan sonra aylar geçmesi gerekmişti. Sonra Amber'le ikisine yeni giysiler yollamıştı. Amber'e 3 sade pamuklu entariyle hafif sandaletler gelmişti. Rebecca'ya ise Allah'ın peygamberinin odalığına yakışır, işlemeli ama kapalı giysiler gönderilmişti. Elbiselerin gelişi can sıkıcı haremde bir eğlence kaynağı oldu. Artık Amber de ilgi duyacak kadar iyileşmişti ve giysileri deneyip birbirlerine ve Nazira'ya gösterdiler. Haremin alanı neredeyse küçük bir köy kadardı. Mehdi'nin tüm eşlerinin, cariyelerinin, kölelerinin ve hizmetkarlarının barındığı yüzlerce saz damlı kulübeyi çevreleyen duvarların ortasında sadece bir kapı bulunuyordu. Kadınlar ortak mutfaktan yiyip içiyorlardı ama bu sadece darı ve manda sütünde pişmiş, tereyağı ile zehir gibi biberle tatlandırılmış nehir balığından ibaret sıkıcı bir beslenme rejimiydi. Belli ki Mehdi bu kadar kişiyi beslemenin çaresini biraz iktisat etmekte buluyordu. Azıcık parası olan kadınlar her sabah birkaç saatliğine hareme girmelerine izin verilen kadın satıcılardan ekstra bir şeyler satın alabiliyordu. Nazira da elindeki paralarla koyun budu, dana biftekleri, su kabakları içinde ekşi süt, soğan, kabak, hurma ve lahana almıştı. Bunları Ali Vadla adamlarının kendileri için yaptıkları saz namlı kulübenin önündeki etrafı çevrili minik avluda pişirmişlerdi. Bu beslenme sayesinde uzun kuşatma döneminin izleri yok olmuş, vücutları etlenmiş, yanaklarının rengi düzelmiş ve gözleri eskisi gibi parlamıştı. Bu dönemde Nazira 2 kere gizlice karşı kıyıdaki Hartum'a geçip saraydaki kasaya müracaat etmişti. İlk gidişinde sadece para değil, David Benbrook'un günlüğünü de getirmişti. Rebecca günlerini onu okuyarak geçirmişti. Babası bu sayfalara daha önce hiç bilmediği fikirlerini ve duygularını dökmüştü. Okurken onun sesini yeniden duyar gibi oluyordu. Sayfalar arasında babasının son arzularını ve ölümünden 10 gün önce General Charles Gordon tanıklığında imzaladığı vasiyetnamesini de bulmuştu. Mülkü 3 kızı arasında eşit olarak bölünecek ama kızları 21 yaşına gelene kadar Lincoln's Inn'deki Sebastian Hardy adlı bir avukatın vesayetinde kalacaktı. Newbury ay kadar uzak, oraya dönebilme ihtimalleri de çok zayıf olduğu için Rebecca vasiyetnameyi pek de önemsemeden yine eski yerine koymuştu. Babasının yazdığı samimi ama seçkin metni çoğu zaman gülümseyip başını sallayarak, bazen de gülerek bazen de ağlayarak okumuştu. Sonuna geldiğinde kalın defterin birkaç yüz sayfasının boş kalmış olduğunu gördü. Onun adına aile şakalarını ve trajedilerini kaleme almaya karar verdi. Nazira'dan bir daha nehri geçtiğinde babasının yazı takımlarını da getirmesini istedi. Nazira kalemler, uçlar, en iyi kalite Hint mürekkepleriyle dönmüştü. Ayrıca biraz daha para ve yağmacıların gözünden kaçmış bazı küçük lüksler de vardı yanında. Bunların arasında bağ çerçeveli okuma gözlükleri de bulunuyordu. ''Ne kadar güzel olduğuna bak Becky.'' Amber aynayı yukarı kaldırdı. Böylece ikisi de Mehdi'nin Rebecca'ya yolladığı uzun ipek gümüş sim işlemeli giysiye hayranlıkla bakabiliyordu. ''Ben de senin gibi olabilecek miyim?'' ''Sen daha şimdiden benden güzelsin ve her gün biraz daha büyüyorsun.'' Amber aynayı indirip yüzünü inceledi. ''Kulaklarım çok büyük ve burnum da çok basık. Göğüslerim oğlanlarınki gibi.'' ''Bunlar değişecek, inan bana.'' Rebecca kardeşine sarıldı. ''Ah, iyileştiğini görmek ne güzel.'' Gençliğin etkisiyle Amber yaşadıkları dehşetin çoğunu geride bırakabilmişti. Rebecca onun da babalarının günlüğünü okumasına izin vermişti. Hem iyileşmesine yardımcı olmuş hem de babası ve Safran için tuttuğu yası hafifletmişti. Artık birlikte geçirdikleri mutlu günleri hatırlayabiliyordu. İçinde bulundukları yabancı çevreye ve koşullara karşı da daha ilgiliydi. Doğal cazibesi ve sıcak kişiliği sayesinde haremin diğer kadın ve çocuklarından bazılarıyla ahbaplık kurmuştu. Nazira'nın evden getirdiği parayla ihtiyacı olan kadınlara ufak tefek hediyeler alma imkanı buluyordu. Kısa sürede Zenana da bir sürü dostu ve oyun arkadaşı olmuştu. Al-Wad bile onun sıcak tatlı kişiliğinden etkilenip yumuşamıştı. Bu güçlü savaşçı Nazira ile olan eski ilişkisini de tazelemişti. Son zamanlarda Nazira akşam yemeğinden sonra sık sık ortadan kayboluyor ve şafak sökerken dönüyordu. Amber onun bu kayboluşlarını Rebecca'ya açıklama gereği duymuştu. ''Biliyor musun, zavallı Al-Wad'ın çok kötü bir sırt ağrısı var. Savaşta ata binememiş. Nazira ağrısı geçsin diye sırtını dikleştiriyor. Bunun nasıl yapılacağını bilen tek kişi o.'' Rebecca can sıkıntısını gidermek için etraflarında sürüp giden sosyal ve ev içi yaşama bir düzen getirmeye vermişti kendini. Önce haremdeki hijyen eksikliği üstüne düşündü. Kadınların çoğu çölden gelmişti ve daha önce böyle sıkışık ortamlarda hiç yaşamamışlardı. Bütün çöpleri öylece kapıdan fırlatıp atıveriyorlardı. Kargalar, sıçanlar, karıncalar ve başıboş köpekler bunları didikleyip duruyordu. Hiç tuvalet yoktu ve herkes tuvaleti gelince bulduğu yerde yapıyordu. Kulübeler arasındaki labirentte öylece toprağın ortasına yapılmış pis kokulu dışkılara basmadan yürümek bayağı ustalık gerektiriyordu. Rebecca'nın sabrını taşıran şey ise hangisi çişini tüm haremin suyunu sağlayan, üstü açık kuyunun üzerinden aşırtacak diye yarışan iki küçük çıplak oğlan olmuştu. Yarışmacıların ikisi de başarılı olamamış ve tüm idrar doğruca kuyuya inmişti. Rebecca Nazira'yı da arkasına alıp Al-Wad'ı adamlarını çalıştırıp ortak helalar yaptırmaya ve tüm çöplerin toplanıp yakılacağı çukurlar kazdırmaya ikna etti. Tabii kadınların bunları kullanmasını da sağlayacaktı. Sonra Nazira ile birlikte evlatları dizanteri ve kolera yüzünden harap olan anneleri ziyaret ettiler. Rebecca Ryder'ın ilacı aldığı manastırın adını hatırlıyordu. Ve Nazira da Al-Wad'ı kandırıp 3 adamını o ilaçtan almak üzere Habeşistan'a yollamasını sağladı. Onlar dönene kadar kadınlar Ryder Courtney'in hediyesinden kalanları gıdım gıdım idare ettiler. Bu onlara doktormuşlar gibi bir güvenirlik ünü sağlamıştı. kuyu suyunu içmeden önce kaynatmalarını söyleyince hemen itaat etmişlerdi. Çabaları kısa sürede sonuç verdi ve dizanteri salgını önlendi. Bütün bunlar Rebecca'ya tepesinde sallanan tehdidi unutturmuştu. Ölümle kucak kucağı yaşıyorlardı. Şişmiş insan cesetlerinin kokusu onlara kadar geliyordu ve artık burunları bu kokuya alışmıştı. Haremde Rebecca ve Nazira'nın zoruyla Ali Vat, İslam geleneklerini bir yana bırakarak kolera kurbanlarının cesetlerini adamlarıyla alıyor ve aynı gün gömülmelerini sağlıyordu. Fakat haremle arasında sadece bir sınır duvarı olan idam alanına yapılacak bir şey yoktu. Haremin yalnız zenanının arka duvarı boyunca bir sıra okaliptüs ağacı vardı. Çocuklar ve hatta bazı kadınlar bir idam yapılacağını ilan eden on beyaz sesini duyar duymaz onlara tırmanıyorlardı. Oradan idam sehpalarını ve kafa kesilen yeri izliyorlardı. Hatta bir sabah Rebecca dalların arasına tünemiş, 50 adım ötede taşlanarak öldürülen bir kadını, bembeyaz bir yüz ve kocaman açılmış gözlerle izleyen Amber'i bile yakalamıştı. Amber'i sürükleyerek kulübelerine götürüp bir daha o ağaçlara tırmanacak olursa dövmekle tehdit etmişti. Ama her sabah uyandığında duyduğu dehşet o günün Mehdi'nin kendisini saraydaki özel bölümüne çağıracağı gün olup olmayacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu. Hediye elbiselerin gelişi de korkusunu iyice bilemişti. Fazla beklemesine gerek kalmadı. 4 gün sonra Ali Vad gelip seçilmiş kişiyle yapacağı ilk görüşme hakkında bilgi verdi. Nazira ay döneminde olduğunu söyleyerek biraz daha zaman kazandı. Ama bu mazeret bir kez işe yarayabilirdi. Ve nitekim bir hafta sonra Ali Vad tekrar geldi. O gün öğle namazından sonra gelip Rebecca'yı götüreceğini bildirdi. Kulübelerinin arkasındaki küçük perdeli bölmede Nazira Rebecca'yı soydu, bir hasırın üstünde durdurdu ve sürahilerle sıcak su taşıyıp başından aşağı döktü. Suya pazardan bulup aldığı mürrü safi ile sandal ağacı tozlarından katmıştı. Mehdi'nin kötü kokulardan iğrendiği herkesin bildiği bir şeydi. Sonra Rebecca'yı kuruladı ve nilüfer çiçekleriyle ovup yeni elbiselerinden birini giydirdi. Sonunda Ali Vat, Rebecca'yı seçilmiş kişiye götürmek üzere tekrar geldi. Hiçbir şey Rebecca'nın beklediği gibi değildi. Ne güzel mobilyalar, ne goblen örtüler, ne mermer yer döşemeleri, ne de şadırvanlar vardı. Bunların yerine kendini sadece birkaç basit seki bulunan İran halıları ve minderlerle kaplı açık bir damda bulmuştu. Üstelik Mehdi yalnız değildi, minderlere yaslanmış 2 adam daha vardı. Ne yapacağını bilemeden şaşkın vaziyette öylece kala kaldı. Ama Mehdi eliyle yanına çağırdı. ''Gel al Cemal, şuraya otur.'' Sekisinin ayak ucundaki minderleri göstermişti. Sonra öteki adamlarla konuşmaya devam etti. Nil'in üst kısımlarındaki derviş köle tacirlerinin durumunu ve Gordon Paşa ve onun garip Frank yasakları olmayınca işlerinin nasıl 10 katına çıktığını konuşuyorlardı. Her ne kadar Nazira'nın tembihlediği gibi başı önüne eğik dursa da Rebecca yarı aralık kirpiklerinin arasından öteki 2 adamı inceleme fırsatı bulmuştu. Halife Abdullahi onu korkutuyordu ama bunu kendisine bile itiraf etmek istemiyordu. Adamda zehirli bir yılanın soğuk ve amansız havası vardı. Aklına parlak ve kaygan bir mambayı getiriyordu. Ürperdi ve 3. adama baktı. İlk kez Osman Atalan'ı yakından görme fırsatı bulmuştu. İlk karşılaşmalarında Mehdi'nin gözüne girerek Amber'in ve kendisinin hayatlarını kurtarmakla uğraşıyordu. Elbette haremde yaşarken öteki kadınların onun savaşçılığıyla ilgili konuşmalarına tanık olmuştu. Gordon Paşa karşısında kazandığı zaferden sonra Osman Derviş ordularının başkomutanı olmuştu. Mehdi ve halifeden sonra gelen adamdı. Şimdi göz ucuyla bakarken adamı ilginç bulmuştu Rebecca. Bir Arap erkeğinin yakışıklı olabileceğini hiç düşünmemişti daha önce. Teni koyu amber rengi değildi ve sakalı parlak ve dalgalıydı. Gözleri koyu renkli ama içlerinde parlayan yıldızlarla keskin ve zeki bir bakışı vardı. Sanki siyah mercanla cilalanmış mücevherler gibiydiler. Buna karşılık dişleri beyaz ve düzgündü. Rebecca'ya sanki sevinçli bir hali varmış gibi gelmişti. İlk fırsatta diğerlerine önemli güzel haberler verecek gibiydi. Mehdi de onun hevesini hissetmiş olmalıydı ki sonunda gülümseyerek döndü. ''Güneyden konuştuk, şimdi söyle bakalım kuzeydeki bölgelerimden ne haberler getirdin? Sınırlarıma saldırmaya kalkan kafirlere ne oldu?'' ''Yüce Mehdi, haberler iyi. Bir saat önce Metemma'dan bir posta güvercini geldi. şehirlerinize girmeye ve Gordon Paşa'yı kurtarmaya kalkışan son kafir Haçlılar da koca kara yeleli aslanın gazabından kaçan uyuz sırtlanlar gibi kaçlar ülkenizden. Onları Hartum'a getiren İstinbotları da terk ettiler ve güçlü ordunuz gemileri batırdı. Adamlar Mısır'a, Vadi Halfa'ya kaçtılar yeniden. Bir daha size ait yerlere asla ayak basamayacaklar. Tüm Sudan su götürmez bir şekilde size ait ve sizin kumandanızda. Her zaman muzaffer ordunuz daha da birçok yeri ülkenize katmaya ve kutsal sözlerinizi, öğretilerinizi tüm dünyaya yaymaya hazır. Allah sizi her zaman korusun ve sevsin.
Bana bütün bunları önceden bildiren Allah'a şükürler olsun dedi Mehdi. İslam'ın 1000 yıl boyunca Sudan'dan yayılacağını ve tüm kralların, hükümdarların kafirlikten vazgeçip kulum olacaklarını, benim bağışlayıcılığıma güveneceklerini ve tek gerçek Allah'a ve onun peygamberine bağlanacaklarını söylemişti.
Allah'ın sonsuz gücüne ve bilgeliğine şükürler olsun dedi ötekiler şevkle.
İngiliz ordusunun Sudan'dan sürüldüğü haberi Rebecca'yı yıkmıştı. Hartum'un düşmesine ve İngiliz istinbotlarının geri püskürtülmesine rağmen içinde bir gün İngiliz askerlerinin Omdurman'a yürüyeceklerine ve böylece kendilerinin de özgür kalacağına dair cılız bir umut alevi yanıyordu. Bu alev de zalimce söndürülmüştü. Artık ruhlarına ve bedenlerine sahip olan bu sırıtkan canavarın elinden asla kurtulamayacaklardı. Üstüne çöken karamsarlıkla mücadele etmeye çalıştı. Dayanmalıyım dedi kendi kendine. Sadece kendim için değil Amber için de. Ne pahasına olursa olsun ne kadar iğrenç ve gayrı tabi muamelelere maruz kalırsam kalayım dayanmak zorundayım. Birden Mehdi'nin kendisiyle konuşmaya başladığını fark etti. Üzüntüden bayılacak gibi olmasına rağmen cesaretini topladı ve tüm dikkatini adama verdi.
''Hükümdarınıza bir mektup yollamanı istiyorum.'' dedi adam. ''Benim için yazacaksın. Ne gibi malzemelere ihtiyacın olur?''
Rebecca bu istek karşısında irkilmişti. Kendisine hoyratça fahişe muamelesi yapılmasını bekliyordu. Sekreter değil. Ama düşüncelerini belli etmedi ve gerekenleri söyledi. Mehdi sekisinin yanındaki bronz gonga vurdu. Merdivenlerde belirip efendisinin önünde eğilen bir vezire emirler verdi. Vezir emirleri dinledikten sonra temenni ederek geri geldiği gibi kaybolmuştu. Kısa bir süre sonra Belçika konsolosluğundan ganimet olarak alınan bir yazı masasını taşıyan 3 köleyle birlikte geri geldi. Masayı Rebecca'nın önüne koydular ve güneş batmakta olduğu için çalışabilsin diye masanın 4 bir yanına yağ kandilleri yerleştirdiler.
''Sana söyleyeceklerimi kendi dilinizde yazacaksın. Kraliçenizin adı nedir?'' Ülkenizin bir kadın tarafından yönetildiğini duymuştum.
Kraliçe Victoria.
Mehdi düşüncelerini düzene koymak için biraz düşündükten sonra dikte ettirmeye başladı. İngiltere'nin Victoria'sı. Bil ki bunları söyleyen ben Muhammed Mehdi Allah'ın habercisiyim. Aptallık edip haçlılarını üstüme yolladın. Çünkü benim Allah'ın himayesi altında olduğumu ve bu yüzden her zaman her savaşta galip geleceğimi bilmiyordun. Orduların yenildi ve rüzgarın önündeki yapraklar gibi savruldu. Bu dünyadaki güçlerin yok edildi. O yüzden bildiriyorum ki sen de benim kölem ve kulumsun.
Tekrar durakladı ve Rebecca'ya,
''Sadece sana ne söylüyorsam onu yaz. Eğer başka bir şey eklersen seni dövdürtürüm.''
''Sözlerinizi anlıyorum. Ben sizin kölenizim ve asla dileklerinize karşı çıkmaya cüret etmem.''
''O zaman şunları da yaz kraliçene'' dedi Mehdi. ''Düşüncesizce hareket ettin. Benim sözlerimin bizzat Allah'ın sözleri olduğunu anlamadın. Gerçek imanı bilemedin. Allah'ın bir olduğunu ve Muhammed Mehdi'nin onun tek peygamberi olduğunu anlamadın. Günahlarının cezasını ödemezsen sonsuza kadar cehennem kazanlarında kaynayacaksın. Allah'ın merhametine şükret. Çünkü derhal Omdurman'a gelir ve önümde secde edersen, kendini tüm ordularını ve halkını benim kölem olarak ilan edersen, tüm servetini, varlığını ayaklarıma serersen, sahte tanrılarını inkar eder ve Allah'ın birliğine, benim onun peygamberi olduğuma iman edersen bağışlanacağını da bildirdi bana. Seni karım olarak kabul edeceğim ve bana güzel erkek çocuklar doğuracaksın.'' Seni himayem altına alacağım. Allah sana cennetinde bir yer ayıracak. Eğer bu emirlere uymazsan halkın yok edilecek ve sen de sonsuza kadar cehennem ateşlerinde yanacaksın. Sana bunları ben, Muhammed Mehdi, emrediyorum. Bunlar benim sözlerim değil, Allah'ın benim ağzımdan söylettiği sözler. Mehdi sözlerinden hoşnut bir şekilde arkasına yaslandı ve sağ eliyle yaptığı kesme işaretiyle mektubun bittiğini belirtti. Bu sizin yarattığınız bir başyapıt oldu dedi Halife Abdullah'ı. Allah'ın kudretini gösteriyor. Bu sözleri sancağınıza nakşetmeli ki tüm dünya okusun ve inansın. Belli ki bu kelimeleri Allah çıkarıyor ağzımdan diye katıldı Osman Atalan'da vakur bir edayla konuşarak. Bu sözleri ilk ağızdan duyduğum için sonsuza kadar şükredeceğim.